Ayrım 27.
İçlerinden biri cephenin nereden geçtiğini bilmediğini anlattı. Yolu geçer geçmez yurttaşlarına kavuşacaklarını sanıyorlardı. Ama ormandan çıkınca akıl almaz bir şey gördüler. Bir Rus makinistinin yönetimindeki tren geçiyordu önlerinden. Alman geleneğine sadık kalan adam not defterine hemen şunları geçirmişti. Ruslar geri çekilirken erişemediğimiz bir hızla demiryolu döşüyorlar. Tümen gazetesi başyazarı Çali, Alman kağıdı, daktilo şeridi ve bir şişe konyak edinmişti. Bir yazı hazırladı. Artık düşmanı kovalamıyor, yok ediyoruz. Sonra düşündü. Doğrusu çok derin bunun anlamı. En iyisi özel muhabirimizden diye büyük gazetelerden birine yollamalı. Hemen Kurnaz Anton imzasıyla mısra döktürmeye koyulduk. Seyrediyorum buradan kardeşler. Almanlar beyaz Rusya'dan tüyemezler. Minsk'te çiçek ve bol sevinç gözyaşlarıyla karşılandılar. Osip duygulandı. Yüreğin dilini çok geç öğrendiğinden midir nedir? Her şey onu duygulandırıyordu. Minicik, sıçan kuyruğu saçıyla bir kız çocuğu ona bir demet peygamber çiçeği uzatıp çabucak "Kız doğurdu, hoş geldi" dedi. R'leri söyleyemiyordu. Osip dudaklarını ısırdı, kızı öpmek istedi, yapamadı ve yoluna devam etti. Bir patlama duyuldu. Osip patlamanın geldiği yöne baktı. Yolun ucu duman kaplıydı. Almanlar bu yanlarıyla da hiç değişmemişlerdi. Ağız ağıza yaralı dolu bir hastane bırakmış ama yeni evleri uçurmaktan da geri kalmamışlardı. Yıkıntıları gören asker basıyordu küfürü. Düşman yürekte biriken kinin durulmasına bir an bile fırsat vermiyordu ki. 2 gün sonra Osip yeniden gördü Minsk'i. Geriye Mogilev yolu üzerine çağırmışlardı. Oldukça kalabalık bir Alman topluluğu batıya doğru Kızıl Ordu saflarını yarma çabasındaydı. Kent çok kasvetliydi. Alman uçakları sağlam kalan mahalleleri bombalamıştı. Yıkıntıların altından küçük bir kız ölüsü çıkardılar. Belki bana çiçek veren kızdı bu diye düşündü Osip. Sefil herifler, topu geberse yeğdir ama hala ısırıyor. Hava çok sıcaktı. Misklilerin çok iyi bildikleri bir yerde duruyorlardı. 3 yıl savaşan, arkadaşlarının öldüğünü gören, hatta Stalingrad'da bulunan bir adamın bile pek rastlayamayacağı, bir gün önce Tolochkin'i o paralanmış kaburgalar, ezik demirler, kopuk bacaklar ve parçalanmış silahlar karışımını seyredenin bile aklına getiremeyeceği şeyi gördüler. Boş bir arsada odun gibi üst üste yığılmış ölülerle karşılaştılar. Almanlar ölüleri boy sırasına dizmiş, önce uzun boyluları, sonra orta, en sonunda kısa boyluları temizlemişlerdi. Çocuklar dizlerin ucundaydı hep. Cesetler kömürleşmişti. Almanlar hepsini ateşe verdikten sonra tüymüşlerdi. Ölüler yığınının hemen yanında yine kömürleşmiş kemiklerle dolu bir arsa uzanıyordu. Her gün sımsıkı kapalı kamyonlar Minsk'ten buraya gelirdi. Kapalı kamyonların içindekiler yolda gazla boğuluyor, sonra 6 açılan kamyondan ölüler buraya boşaltılıyordu. Almanlar ölüleri üst üste dizdikten sonra da ateşe veriyorlardı. Sakin ve pek genç olmayan onbaşı Kudrevatik, Osip'in yanında duruyordu. Koluyla gözlerinin yaşını sildi. 1 saat sonra ormanda mevzilenen Almanlar ateş açtılar. Trostianes'ten geçmek istiyorlardı. Onbaşı Kudrevatik birden haykırdı. "Ne bekliyorsunuz çocuklar? İleri!" Akşama doğru her şey olup bitmişti. Savaş bir an ilkel basitliğiyle çıkmıştı ortaya. Ne strateji kalmıştı, ne hesap. Yalnız kin, savaş ve ölüm. Güneş altında kalan Alman ölüleri kısa sürede karardı, buruştu. Ortalığı leş gibi kokuttu. Geceyi ormanda geçirdiler. Sabah hava serin, neredeyse soğuktu. Osip 3 saat uyumuştu. Harita üzerinde izleyecekleri yolu inceledi. Sonra Minaif'in yanına vardı. Minaif uyumuyordu. Çömelmiş, dikkatle bir şeyi inceliyordu. "Ne buldun?" diye sordu Osip. Minaif şaşırdı. "Hiç. Kalkıyor muyuz?" Yazın ilk günlerinden biri başlıyordu. Ağustos ayının yakıcılığını henüz tatmaya, ağaçların pırıl pırıl bir yeşillik içinde kendi sorunlarını konuştukları, bu fısıltının gizemli bir görüşme havası yarattığı günlerden birinde tepelerinde gökyüzü epey uzak ve çok açıktı. Ayaklarının dibinde hayvanlar, böcekler, kelebekler kıvıl kıvıl dolanıyordu. Bir tek sık bitki örtüsü içinde dönüp duran kuşlar ormanın o bilgece mırıltısına yumuşak, ya da kızgın seslerini katıyorlardı. Osip gerindi, sonra kuzeye Nimen'e yolluyorlar bizi dedi. Bu gidişle kısa süre sonra sınıra varacağız. Hatırlıyor musun? 42'de savaş bittiğinde bir roman yazacağını söylemiştim bana. O çağda henüz yazacak bir şey yoktu. Yerimizden kımıldamıyorduk. Alman da tepemize tepemize biniyordu. Bugün epey bilgim var. Her geçen gün kitabın bir bölümü olabilir. Minaev gülümsedi. Hayır Osip, roman orada, o tepeciğin üzerinde sona erdi dedi. Bugün olaydan geçilmiyor, haklısın. Her geçen gün bir kent alınıyor, dün Leonis bir general yakalamış. Herifin hiçbir özelliği yoktu, evcilleşmişti. Bir Kazbek sigarası aldı, duygulandı. Ben İtalyanlara çattım. 12 adada uzun süre kaldıklarını söylediler. Savaşmak istemiyorlarmış. Almanlar hepsini tutup Minsk'e, toprak tesviyesinde çalışmaya getirmişler. Tepeden tırnağa egzotizm, Berezina yakınında da ben ufak tefek bir Fransız'a rastladım. 1812 yılında da değiliz üstelik. 1812 Napolyon'un Rusya seferi. Karşımda Mareşal Ney var sanmıştım. A la Fleur de Lis lokantasının sahibiymiş. Lokantama gelirseniz size esaslı bir şölen veririm dedi. Gördüğün gibi herifin aklı fikri tıkınmada. Romanın içinde fena kaçmaz sanki. Tuz biber olur be canım. Binaev düşünceliydi. Nasıl anlatayım bilmem. Her şey o tepenin üzerinde kararlaştı. Orada savaş herkesin içinde oluyordu. Bütün sorun kimin daha çok dayanabileceğindeydi. Şimdi görülen alışılmış askeri harekattan başka şey değil. Sonradan olup bitenler bütün askeri okullarda incelenecek. Artık sonuç belli. Bütün sorun uygulamayı tamamlamakta. Bunu yapacağımız da açıkça ortada. Ama ben şimdi sık sık savaştan sonra neler olacağını düşünüyorum. Belki biraz erken. Henüz Almanlar bütün güçleriyle savaşıyorlar. Kesin zafere kadar benim sağ kalıp kalmayacağımı belli değil. Alın yazımız neyse o olacak. Yine de gelecekten başka şey düşünemiyorum. Nasıl yaşayacağız? Kentlerimizi nasıl yeniden yapacağız? Neler değişecek? Dünyada ve bizde her şey nasıl düzelecek? Şu karınca yuvasını görüyor musun? Dikkatsizlik sonucu üzerine bastım. Geldiğinde dikkatle inceliyordum. Ne garip, gerçek bir hazırlık var. Karıncalar koşuşuyor, ufacık taneleri taşıyor, çalışıyor. Hepsi de sağda solda bir işle uğraşıyor. Her biri fişek gibi. Belki savaşla ilgili bir roman yazmam ama 30-40 yıl daha yaşarsam çok ilginç bir roman çıkaracağım kuşkusuz. Neyle ilgili olacak romanın? Hiç, günlük hayatla. Doğruldu, üstünü başını temizledi. Demek Nimen'e doğru gidiyoruz dedi. Egzotizm, başka şey değil. Bugün mutlaka Salomon Adaları'nda çarpışmış bir Avusturyalıyı kurtaracağız. Daha aşağısı beni sarmaz. Kaç kere Şirke bu ormanları düşünmüştü. Ama hiçbirini de iç görünüşüyle gözünün önüne getirememişti. Derinlikleri ve sessizlikleri altında ezildiğini duyuyordu. Derinliklerine dalınan denizler gibiydi bu ormanlar. Şirke, bakımlı, güler yüzlü, temiz patikaları, yeşil sıraları, çiçek tarhlarıyla bezenmiş açıklıkları, av köşkleriyle Alman ormanlarından başkasını görmemişti. O ormanlar alışılmış, düzenli bir hayatın uzantısıydı. Oysa burada bir kargaşalıktan başka şey değildi. Şimdi Ivan gibi kişilerin nereden çıktıklarını anlıyordu. Ruslar diledikleri kadar edebiyata başvurabilirler. Yine de doğaya çok yakın, ilkel kişiler hepsi. Güçleri de buradan geliyor. İlk gün durumun kötülüğüne rağmen Şirke ormanı hayranlıkla seyretmişti. Bu ormanı gotik katedrallerle karşılaştırıyor, romantik şiiri anıyordu. Hayatı boyunca iki büyük ihtiras Şirke'nin iç dünyasında çatışmış durmuştu. Düzene sokma merakı, tükenmeyen bir düzen isteğiyle yığınlara duyduğu nefret ve yalnızlık merakı. Büyük Almanya içinde kendisine de yer verilmedikçe bu orman gibi bir soyutlamaydı. İnsanları sevmezdi. Az rastlanan istisnalar dışında tümünün sersem ve küçük hesaplar peşinde olduğuna inanırdı. Üstelik de pis kokarlardı. Toplantılarda hep midesi bulanırdı. Berchtesgaden'de dağların ortasında kendisine bir malikane yaptıran Führer'i anlıyordu. Bu orman çağların karanlığı içinden çıkmış gibi geliyordu. Ne bezirganların ne eşitlik üzerine saçma sapan kuramlarının ne dar görüşlü bilimin ortaya çıkabildiği çağlarda Cermenler bunu andıran ormanlarda gizlenmişlerdi. Karanlık basarken içine korku girdi. Ödlek değildi ama karşısındaki düşman başka şeydi. İnsana yabancı gelen bir çevrede bulunmak başka bir şey. Ormanda gece çok karanlıktı. Ortalığa çöken sessizliğin hain bir yanı vardı. Bir dalın çıtırtısı, bir gece kuşunun çığlığı yüreğinin atışını hızlandırıveriyordu. Her ağaç bir partizan gizleyebilirdi. Şirke bu ormanda çok sayıda partizan bulunduğunu herkesten iyi biliyordu. Partizanlar kentte bu ormandan inmişlerdi. Şirkenin yanında 30 kadar asker vardı. Bunlardan 4'ü subay, geri kalanlar erdi. Binbaşı Şirke komutanlarıydı. Yakında Alman birliklerine ulaşacaklarını söyleyerek onları yüreklendirmeye çalışıyordu. Ama daha ilk gece öleceğini anlamıştı. Bu düşünce onu korkutmadı. Eskinin şövalyelerini gören meşe ağaçlarıyla konuşuyor, Uhland'ın dizelerini hatırlamaya çalışıyordu. Birden dehşete düşerek titredi. Bir haydut gördüğünü sanmıştı. Oysa haydut sandığı Teğmen Werner'di. Neyse ki karanlık ötelerin binbaşının duyduklarını anlamalarını önledi. Her şey akıl almaz bir çabuklukla olup bitmişti. Oysa kentin belediye başkanına küçümseyen bir tavırla müttefiklerin Normandiya kıyılarına takılıp kaldıklarını, kızılların da bundan hoşnutluk duyduklarını, yardımlarına koşma niyetlisi görünmediklerini anlatalı ne kadar olmuştu. Kentten büyük güçlükle çıkmışlardı. Minsk-Krakow yolu üzerinde büyük bir felaket olduğu söyleniyordu. Kızılların tankları bir Alman taburunu yok etmişlerdi. Her şey inanılmaz halde diye düşündü Şirke. Daha doğrusu çok iyi anlaşılıyor. Führer kartallar arasında uçuyor. İnsanların alçaklığını fark etmiyordu bile. Engerek yılanlarını zamanda topuyla ezmemişti. Oysa insanların götürdüğü sürece hal diye bağırmışlar, şimdi susuyorlardı. Herhalde yarın yapılanlarla ilgisiz görüneceklerdi. Benim yanımdakiler içinde kaç hain var acaba? Dün bir onbaşı zorunluluk duyduğundan savaştığını söylemişti. Benim yanımda böyle konuşma gözü pekliğini gösteriyorsa, kendini kızıllar arasında bulduğunda kim bilir nasıl şakıyacak. Ribbentrop düşmanlarımızı bölmeyi bilemedi. İyi başlamıştık. Sonra hatamız nerede pek anlayamıyorum. Herhalde Fransızlardan sonra İngilizlerin işini bitirme işimizde. Ya da doğuya yürümekte çok acele ettik. Üstelik burada da pek sersemce şey yaptık. Komutanlar rahatlarından, ailelerine yollayacakları paketlerden Ayurt'u düşünme fırsatını bulamadılar. Düşümün gerçekleştiğini, Almanya'nın dünyaya egemen olup Führer'in insanlığın dümenine geçtiğini göremeyeceğim. Tek insan iradesini bütün ötekilere kabul ettirmeli, çağımızın anlamı bu. 19. yüzyılı sildik. Kaiser bir saraçın bile isteğini hesaba katmak zorundaydı. Oy pustaları ha, zekadan yoksunluk diye buna derler. Goethe'nin bir domuz çobanına üstünlüğünü kanıtlamak için aritmetik gerekirmiş sanki. Führer, insanın var olduğu an bir de Führer halkın varlığı gereklidir. Biz değilsek kim yönetecek insanlığı? Bugün yenilsek bile düşümüzü 20 yıl, 30 yıl sonra gerçekleştireceğiz. Hiç olmazsa Hans görecek gerçekleştiğini. Zavallı çocuk, kim bilir nerede şimdi? Herhalde Normandiya'da. Amansız savaşlar oluyor oralarda. Müttefikler teknikleriyle bizi ezmek istiyorlar. Küçük, böyle sınavlara hazır değil. Annesi onu çok şımarttı. Nasıl şımartmasın ama? Küçüklüğünde perçemleri, güzelim mavi gözleri, tertemiz ve saf gülüşüyle melekleri andırıyordu. Duygulanan Şirke içini çekti. Bu lanet olasıca ormanda ne kadardır gizleniyorlardı acaba? 3 günden fazla olmuştu herhalde. Açlık içlerini kemiriyordu. Yanlarına aldıkları yiyecekleri bitireli çok olmuştu. Artık yabani yemiş, böğürtlen yiyorlardı. Yemişleri ilk topladıkları gün Şirke duygulandı. Annesi yemişlerden pasta hazırlarken kenara ayırdıklarını nasıl çaldığını hatırlamıştı. Annesi hemen fark eder, göster bakalım dilini derdi. Artık bıkmıştı bu yabani yemişlerden. Sıcak, ağzını yakan bir et parçası çekiyordu canı. 9 kişi kalmışlar, öbürleri kaçmıştı. Alçak herifler, kızıllara koştular. Temmen Walter, Asubar Glaser ve 7 er vardı yanlarında. Bunlara güvenmek de çok güçtü. Asubay daha o sabah şöyle demişti. En iyisi ormandan çıkmak. Rus askerlerine rastlarsak fena olmaz hani. Bütün iş haydutlarla karşı karşıya gelmemekte. Şirke ölümün her türünün aynı olduğunu asubaya anlatmak için boşu boşuna uğraşmıştı. Herif en iyisi yola çıkmak diyor, başka şey demiyordu. Artık onun gözünde binbaşı değil, kendisi gibi bir serseriyim. Eşitlik sözünü o kadar çok duydular ki bu hayvan canını Führer'inki kadar değerli sanıyor. Elinde fenerle gün ışığında adam arayan Diyojen ne kadar haklıymış. Asubay Grasser haklı göründüğünden değil, ister istemez bir yola çıktılar. Pusulaya göre ilerliyorlardı. Şirkenin haritası vardı ama bu yol haritada yoktu. Kızılların tanklarını geçirmek için partizanlar tarafından kullanılmıştı. Rusları görünce Şirke adamlarına yere yatıp ateş açmalarını emretti. Ruslar hemen karşılık verdiler, bir asker öldü. Şirke de sol elinden yaralanmıştı. Tam o sıra akıl almaz bir şey oldu. Kendisi bile sonradan davranışına bir anlam veremeyecekti. Teğmen Walter ellerini kaldırdığında Şirke büyülenmiş gibi makinalısını attı ve Teğmen'i izledi. Savaş tutsaklarının toplandıkları yerde Şirke bir kenara çekilmiş kimseyle konuşmuyor, çektiği acı yüzünden okunuyordu. Herkes bu acının yarasından ileri geldiğini sanmıştı. Oysa bir tek sorun kurcalıyordu kafasını. Neden ellerimi kaldırdım? Benim gibi eski bir nazinin böyle bir anda acemiler gibi Führer'e ihanet etmesi mümkün mü? Saatler boyu üzüntü içinde kıvrandı durdu. Birden Führer için yaşaması gerektiği aklına geldi. Yenilirsek zafer yıllarının hikayesini gençlere kim anlatacak? Hans'ın çocuklarının hikayesini gençlere kim anlatacak? Hans'ın çocuklarına Paris'e girdik, Rusya'ya kadar uzandık diyebilmek için yaşamalıyım. Oralara vardık, bir süre sonra tekrar uzanacağız. Bayrağı yetişen kuşağa iletmek gerek. Şirke rahatladı, biraz neşelendi bile. Başka şeyler düşündü. Bugün bize yemek verecekler mi acaba? Rusların hepsi yabani, insan onlardan iyilik beklememeli. Kuşkuları gerçekleşmedi. Tutsaklara ekmek ve konserve verdiler. Şirke gülümseyerek büyük bir iştahla verileni yaladı yuttu. Sonra onu revire götürdüler. Genç bir doktor yarasını sardı. Şirke'yi dikkatle inceleyen 50 yaşlarında bir doktor daha vardı revirde. Almanca da biliyordu. Böyle birine rastlamak Şirke'yi hem sevindirdi hem kuşkulandırdı. Doktor gömleği giymiş bir polis olmalıydı adam. Oysa gördüğü Ivanes'ten ilaç almaya gelen Krylov'tan başkası değildi. Almanların tam 4 sandık ilaç bıraktıklarını duymuş hemen koşmuştu. Tutsak olmak nasıl şey? Neler duyuyorsunuz bakalım? Diye sordu karşısındakine. Etinizden sosis yapmayacağımızdan emin misiniz? Ormanlarda dolanıp durmak neye yarar sorarım size. Hem kendiniz rahatsız oluyorsunuz hem de bizi rahatsız ediyorsunuz. Almanya'ya doğru yola çıkmamızın tam zamanı. Bunun yerine sizin gibi serserilerin peşine düşmek zorunda kalıyoruz. Krylov bütün bunları homurdanarak ama sevimli bir tavırla söylemişti. Binbaşıya bir sigara uzattı. Canı çok istediği halde Şirke bu sigarayı geri çevirdi. Son sigarasını 2 gün önce tüttürmüştü ama düşmandan sigara almak da ağırına gidiyordu. Cevap verdi. Biz askeriz. Verilen görevi yerine getiririz. Sizi bir saat bile olsa durdurabilmişsek davranışımız doğrulanmış demektir. 3 yıl önce kuşatılan ama teslim olmak yerine bizim gibi ormanlarda gezinen Rus subaylarını haksız bulmuyorsunuz ama. Krylov'un sesi yükseldi. Bakın da hele, gördüğüm kadarıyla bir şeyler biliyorsunuz. Çünkü şimdiye dek karşıma çıkan Almanların topu hıyardı. Zeki bir faşistle konuşmak iyi oluyor. Anladık ama bizimkiler kendi topraklarındaydılar. Oysa siz buralara kendiliğinizden kimsenin çağrısını almadan geldiniz. Demek ki durum sandığınızdan değişik. Ya sizin askerleriniz Almanya'da kuşatılsa sizce teslim olmaları mı gerek? Hayır ama siz teslim oldunuz ya. Yaralıydım. Başkalarına yutturun. Ben doktorum. Böyle bir yarayla hem karşınızdakini hem de kendinizi öldürebilirdiniz. Oysa bunların hiçbirini yapmadınız. Şirke sustu. Görevinin yaşamak, sağ kalanlar arasında Führer'in ateşini yaşatmak olduğunu bu Bolşevi'ye nasıl anlatabilirdi? Peki peki dedi Krylov. Bırakalım bunları. Teslim oldunuz ya, mesele yok. İyi ama siz öbürleri gibi sersem değilsiniz. Giriştiğiniz bu serüvenin anlamını bana açıklayabilir misiniz? Size sorduğum soruyu en az 100 kere başkalarına da sordum. Aklı başında bir cevap almadım şimdiye dek. Maddeciliğin iliklerine işlediği sizin gibi birine bunu anlatmak çok güç. Yine de korkup cevap vermekten kaçındığımı sanmamanız için açıklamaya çalışacağım. Ailenin büyüğüne her zaman bir takım zorluklar düşer. Kendinden genç olanlara eğitmek zorundadır. Bir baba oğlunu cezalandırdığında şiddete başvurduğunu söyleyip onu kınamak saçma olur. Yaşlı babasının şarap içmesine engel olan bir oğlu da kimse baskı yapmakla suçlayamaz. Size göre kim oğul, kim baba? Avrupa ailesinin kısır üyeleri Fransızlarla İngilizlerdir. Uzun süre Fransa'da yaşadım. Fransızların bir takım üstün yanları bulunduğunu kabul ediyorum. Ancak hepsinde damar sertliği var. Delice düşlerden onları tam zamanda kurtardık. Çocuklara gelince, bağışlayın ama çocuklar da sizlersiniz. Çok ilginç. Akıl almayacak kadar sersemce ama ilginç. Siz de cebinde her kapıyı açan maymuncukla gezen taşınmaz mal sahibisiniz demek. Biz tam olgunluğa varmış bir ulusuz. Almanların yerine getirmeleri gereken bir ödevleri var. Çok önce Hegel ve Fichte bize bunun sözünü etmişlerdi. Avrupa'ya yepyeni bir düzen getirmek zorundayız. Bu yapılmazsa Avrupa yakın bir gelecekte bir ucunda çocukların oynaştığı bahçe, öbür ucunda ihtiyarların pineklediği bir yurt haline gelir. Biz buralara kültür taşıyıcıları olarak geldik. Tam üstüne bastın diye kükredi Krylov. Dün Trostianes'ten geçtim. Orada tam 100.000 kişiyi boğmuşsunuz. Gaz vagonlarını icat ettiniz öyle ya, kültür taşıyıcıları sayılırsınız. Demek siz sapına kadar Nazi denenlerden birisiniz. Şirke ürperdi, yan gözle baktı Krylov'a. Hiç kuşkusuz bir NKVD ajanı olmalıydı. Ben şimdiye kadar hiçbir partiye katılmadım. Size açıkladığımda kendi görüşüm değil, Nazilerin görüşüydü. Sordunuz diye anlattım. Bana gelince pek genç sayılmam. Ilımlı liberal düşüncelerle yetiştim. Artık sigara içmesine engel olan bir şey yoktu. Krylov'un sigara tabakası önünde açık duruyordu. İzninizle dedi şirke. Sonra aceleyle bir nefes çekti. Sürün onu da dedi Krylov genç doktora. Kendisiyle konuştum. Ötekilerden farklı sanmıştım. Neyse, siz de anladınız ne mal olduğunu. Hayvanın teki. Üstelik kurnaz da. Hepsi kurnaz bunların. Kafası işlemeyenler kaput diye bağırır. Bu da ılımlı liberal düşüncelerden söz ediyor. Nazi'nin ağa babası hem de kodamanlarından. Şirkeyi götürdüler. Krylov şimdi genç doktorla konuşuyordu. Dediklerini duydunuz mu? Korkunç bir şey düşünmüşler. Dünyayı ışıktan ayırmak istiyorlar. Onları niçin yendiğimizi biliyor musunuz? Daha çok silah ve cephanemiz bulunduğundan deniyor. Öyle. İyi ama nereden aldık bütün bunları? Mühendis olan kardeşim Urallar'da çalışıyor. Bana mektup yazdı. Akıl almaz güçlükler çekiyoruz. Adamlar yorgunluktan yere yuvarlanıyor ama yine de dayanıyorlar. Bundan böyle tümenimize General Ablukov komuta edecek. Çocukluğunda kaz güdermiş. Saldırıdan önce yanına gittim. Kitap okuyordu. Adına baktım. Faust. İşte Almanların yenişimizin başlıca nedeni. Bizim insanlarımız çok başka. Anlıyor musunuz? Şirke o şüpheli doktorla her şeyi açık açık konuştuğu için kurşuna dizileceğini sanıyordu. Gece uyuyamadı. Führer'i, sonsuzluğu, Hans'ı düşünüyordu. Sabah genç doktor yarasına baktı, tatlı tatlı gülümsedi. Sonra yemeği getirdiler. İçi rahatlayan Şirke sakalının tıraş edilmesini istedi. Rezalet, tıraş olmayalı bir haftayı geçiyordu. Serseri yandıran bir Alman binbaşısı. Olacak iş mi?